Hatırlıyor musunuz? Yani iki hafta önce bu hikayeyi anlatmaya başladık ve ikizlerle tanıştık. Yakup ile kardeşi İsav, ikizler. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Yakup kardeşimiz şöyle yakışıklı, anne kuzusu, yemek pişirmeyi seviyor. Özellikle mercimek çorbayı, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Biz soru sorduk. Eğer İsa Mesih ile mercimek çorbası arasında seçmek zorunda kalırsanız hangisini seçeceksiniz? Ve Türkler mercimek çorbası dediler. Yani kimin yaptığına göre aslında seçeriz, değil mi? Ve kardeşi İsav. Hatırlıyor musunuz İsav'ı? Eğer kişi kaslı, tüylü, kırmızı rengi, yani motosiklete binen, kavgacı, avcı, eğer kişimiz İsav. İkizler. İkisi de zıt karaktere, tamamen zıt karaktere sahiptiler. Ve bugün bu hikaye devam edecek. Yaratılış 27. bölüm. Yaratılış 27. Sayfa 26. Bu Tevrat'tan, Tanrı'nın sözünden gelen bir hikaye. Gerçek bir hikaye. Yaratılış 27. İshak yaşlanmış. İshak ikizlerin babası ve İbrahim'in oğlu, tamam mı? O zaman İbrahim var, onun oğlu İshak, onun iki oğlu vardı. Yakup ile İsav. İshak yaşlanmış. Gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu İsav'ı çağırıp "Oğlum," dedi. İsav "Efendim," diye yanıtladı. İshak "Artık yaşlandım," dedi. "Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Silahlarını, ok kılıfını yağını al, kırları çıkıp benim için bir hayvan avla. Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, babana getir, yiyeyim. Ölmeden önce seni kutsayayım." Şimdi birkaç gönlü lazım. İshak için yaşlanmış bir adam lazım. Yaşlı bir adam lazım. Bravo Levent abi, gel bakalım. Evet. Şimdi sen buraya oturacaksın. Çünkü yaşlısın ya. Fazla ayakta kalamazsın. Otur. Tamam işte. Ve oğlu İsav da lazım. Kaslı er kişi. Hadi Joe. Bunu giyeceksin çünkü... Tamam. Şimdi baban seni çağırdı. Dedi ki... Evet. Seni bereketlemek istiyorum, kutsamak istiyorum. İlk önce sen ava çık. Bir hayvan öldür. Bir yemek yap. Bana getir ki seni kutsayayım. Tamam. O zaman sen çık. tamam sen... Şimdi İsav bunu eşinden gizleyerek yapıyor. Bir Rebeka lazım. Onun eşi de lazım. Kim bu adamla evlenmek istiyor? Yok. Tamam. Gülten abla sen de gel. Rebeka. Rebeka Haranlıydı. Yani Türkiye'den gelen, tamam mı? Ve bunlar şimdi gurbette yaşıyor kocasıyla birlikte. Ama İshak bunu Rebeka'dan gizleyerek yapıyor. Onun haberi olmadan. Neden? Çünkü bu adam İsav'ı seviyor ama eşi Yakup'u seviyor, tercih ediyor. Tamam mı? O zaman burada bir problem var. Onların evliliğinde herhalde bir problem, bir anlaşmazlık vardır. Neden? Çünkü Tanrı Rebeka'ya konuştu ve dedi ki aslında İsav büyük olan ama ben Yakup'u başa alacağım. Yakup'u bereketleyeceğim daha çok. Ve çünkü Tanrı dedi ki Yakup'u tercih ediyorum. Yakup'u seçiyorum. Hatırlıyor musunuz iki hafta önce konuştuğumuz gibi? Şimdi o zaman İshak bunu Rebekka'dan gizleyerek yapıyor. Onu çadıra davet etmiyor. Gizleyerek İsa'yı ava gönderiyor ve Rebekka maalesef sen çadırın dışında kalacaksın. Sen buraya gel. İşte çadırın dışında kalacaksın. Okumaya devam edelim. İshak ayet 5. İshak oğlu İsa'yla konuşurken Rebekka onları dinliyordu. Yani Rebekka kulağını çadırın kapısına veriyor. Dinliyor. Esav avlanmak için kıra çıkınca Rebekka oğlu Yakub'a şöyle dedi. Şimdi bir Yakub lazım. Yakub nerede? Yakub. Yok yok. Sen otur. Tevfik sen Yakub ol. Yakışıklı olan bak. Yakub'a benziyor aslında. Değil mi? Gel. Tamam. İşte. Şimdi Rebekka oğlu Yakub'a şöyle dedi. Dinle. Babanın, abinin İsa'ya söylediklerini duydum. Baban ona bana bir hayvan avla getir dedi. Lezzetli bir yemek yap, yiyeyim. Ölmeden önce seni Rabbin huzurunda kutsayayım dedi. Bak oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Git süründen bana iki seçme oğlak getir. Onlarla babanın sevdiği lezzetli bir yemek yapayım. Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki ölmeden önce seni kutsasın. Şimdi bir plan kurguluyorum. Tamam mı? Yani bu adam İsa'yı bereketlemek niyetinde ama onlar gizleyerek buna bir bereket çalmaya düşünüyorlar. Tamam mı? Bu gerginliği hissedebiliyor musunuz bu hikayede? Çok kötü. Ey kadınlar, eğer casusluk edip eşini dinlemek zorunda kalırsanız eğer, demek ki bu evlilik pek sağlıklı değil, değil mi?
Aile için bir çekişme
var. Çok kötü bir şekilde. Şimdi ayet 11. Yakup, ama kardeşim İsa'nın bedeni kıllı. Benimki ise kılsız diye yanıtladı. Hatırlıyor musunuz? İsa'da testosteron çok. Yakup da herhalde testosteron yok. Kardeşim İsa'nın bedeni kıllı, benimki ise kılsız diye yanıtladı. Ya babam bana dokunursa, o zaman kendisini aldattığımı anlar. Kutsama yerine üzerime lanet getirmiş olurum. Annesi, sana gelecek lanet bana gelsin oğlum dedi. Sen beni dinle, git oğlakları getir. Bu ailede kurnazlık çok. Yakup gidip oğlakları annesine getirdi. Annesi babasının sevdiği lezzetli bir yemek yaptı. Hadi oğlakları getir. Tamam. Tamam, öldür, bir yemek yap. Babanın, tamam harika, babamın huzuruna çık. Şimdi büyük oğlu İsa'nın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebekka onları küçük oğlu Yakub'a giydirdi. Şunu al. Yeah. Eyvah, tamam. Şimdi ellerinin üstünü, ensesin kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı. Ense bile tamam işte. Yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakup'un eline verdi. Onun önüne diz çök. Diz çök. Tamam. Şimdi Yakup burada bildiğimiz kadarıyla 77 yaşındaydı. Tamam mı? Yani genç değildi. Ama hala annesinin buyruğu altında. Annesi bir plan kurguluyor ve Yakup ona uyuyor. Tamam mı? Yani keşke ona anne bu yanlış bir şey yapmam deseydi. Adam 77 yaşında, yani küçücük bir çocuk değil. Ama burada diyor ki, yani kadın, babam burada 82 yaşında, tamam mı? Yeah. Yani eğer koskoca bir adam isen ve annen hala sana emrediyorsa, giydiriyorsa bile bence burada bir problem var. Yetişmedin, olgunlaşmadın. Biraz adam olman lazım. Tamam mı? Ama keşke bu çocuk annesine, anne, bu yanlış bir şey. Bu entrika, yani babamıza karşı bir günah. Bunu yapmayalım deseydi. Ama demedi. Uydu. Tamam mı? Şimdi ayet 18. Yakup babasının yanına varıp baba diye seslendi. Çünkü İsa olmaya çalışıyor, tamam mı? Baba diye seslendi. Babası, evet kimsin sen dedi. Yakup, ben ilk oğlun İsa'm diye karşılık verdi. Söylediğini yaptım. Lütfen kalk otur da getirdiğim av etini ye. Öyle ki beni kutsayabilesin. İshak, nasıl böyle çabucuk buldun oğlum? Yani demin çıktın, şimdi geldim. O zaman içerisinde bir yani hayvanı öldürdün, yemek yaptın, geldin yani. Yakup, Tanrın Rab bana yardım etti diye yanıtladı. Burada korkunç bir şey var. Tanrı adına yalan söylüyor. Tamam mı? Ayet 21. İshak, yaklaş oğlum dedi. Sana dokunayım. Gerçekten oğlum İsa mısın, değil misin? Anlayayım. Yakup babasına yaklaştı. Babası ona dokunarak, ses Yakup'un sesi ama eller İsa'nın elleri dedi. Onu tanıyamadı. Çünkü Yakup'un elleri abi İsa'nın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutsamak üzereyken bir daha sordu. Çünkü emin olmak istedi. Çünkü bu bereket aslında bir vasiyetname. Bu vereceği bereket aslında çok ciddi, çok resmi, geri çevrilmez bir şey. Geri alınmaz bir bereket. Şimdi onu mirasçı kılacak. O zaman baba yapmadan önce emin olmak istedi. Gerçekten oğlum İsa mısın? Yakup evet diye yanıtladı. İshak, oğlum av etini getir, yiyeyim de seni kutsayayım dedi. Yakup önce yemeği sonra şarabı getirdi. İshak yedi içti. Yaklaş da beni öp oğlum dedi. Öp bakalım. Yakup yaklaşıp babasını öptü. Babası onun giysilerini kokladı ve kendisini kutsayarak şöyle dedi. İşte oğlumun kokusu, sanki Rab'bin kutsadığı kurların kokusu. Tanrı sana göklerin çiğinden ve yerin verimli topraklarından bol buğday ve yeni şarap versin. Halklar sana kulluk etsin, uluslar boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol, kardeşlerin sana boyun eğsin. Sana lanet edenlere lanet olsun, seni kutsayanlar kutsansın. Yani bu kutsama o günlerde çok ciddi bir şeydi, tamam mı? Çok resmi bir şeydi, geri alınmazdı. Adamın sözü yani tutarlıydı, gerçekten ciddiydi. Peki sizce başkasını aldatarak gerçek bir bereketi elde edebilir misiniz? Edemeyiz. Değil mi? Yani İshak göremez. Okay. Ama Tanrı göremez mi? Yani Tanrı'yı aldatmak mümkün mü? Tanrı'yı dolandırmak mümkün mü? Haşa. O zaman muhakkak bu olay ortaya çıkacak. Değil mi? Başına gelenler bol olacak. Şimdi devam edelim. Ayet 30. İshak Yakup'u kutsadıktan ve Yakup babasının yanından ayrıldıktan hemen sonra kardeşi İsa avdan döndü. Tabii ki döndü. Dönmez mi? İsa dön bakalım. İsa da lezzetli bir yemek yaparak babasına götürdü. Şimdi ne olacak? Ona baba kalk, getirdiğim av etini ye dedi. Öyle ki beni kutsayabilesin. Babası, sen kimsin diye sordu. İsa, ben ilk oğlun İsa'vım diye karşılık verdi. İsa bir titreme sardı. Tir tir titreyerek, öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi diye sordu. Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu. Çünkü bu bereket geri alınmaz, geri çevrilmez. İsa babasının anlattıklarını duyunca acı acı haykırdı. Beni de kutsa baba, beni de kutsa baba dedi. Şimdi adam pişman oldu. Pişman oldu. Ağlıyor. Koskoca adam ağlıyor. Tamam mı? Neden? Çünkü biliyor ki daha önce, doğmadan önce Tanrı annesine bir söz verdi. Dedi ki, Yakup'u seçiyorum, seni reddediyorum. Ve bunu biliyordu ve Tanrı'ya karşı çıkmaya çalışıyor şimdi ama nafile. Çünkü Tanrı bir şey istiyorsa o mutlaka yerine gelecek. O yüzden ağlıyor. Çünkü babasına bir bereket almaya çalışıyordum ama gerçekten o bereket kardeşine aitti. Tanrı'nın isteğine göre. Son pişman fayda etmez. Son pişman. Tamam. Şimdi ayet 35. İshak kardeşin gelip beni kandırdı diye karşılık verdi. Senin yerine o kutsandı. İsa ona boşuna mı Yakup diyorlar dedi. Çünkü Yakup ne demek İbranice'de? Topu tutan, hilekar, kurnaz, entrikacı, dolandırıcı, yalancı anlamına geliyor. Onun ismi. Hoş bir isim aslında değil mi? Çocuklarınıza koyma bu ismi. Ona boşuna mı Yakup diyorlar dedi. İki kezdir beni adatıyor. İlk önce ilk oğluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı. Sonra kutsamak için bana bir hak ayırmadın mı diye sordu. İshak onu sana egemen kıldım diye yanıtladı. Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim. Onu buğday ve yeni şarapla besledim. Senin için ne yapabilirim ki oğlum? İsa, sen yanlış bir kişiyi mi kutsayabilirsin baba dedi. Beni de kutsa baba, beni de. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Babası şöyle yanıtladı. Göklerin çiğinden, zengin topraklardan uzak yaşayacaksın. Bu nasıl bir bereket ya? Kılıcınla yaşayacak. Kardeşine hizmet edeceksin. Ama özgür olmak isteyince onun buyruğunu kırıp atacaksın. Ne oldu burada? Ava giden avlanır. Ayet 41. Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kin bağladı. Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı diye düşünüyordu. O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm. Büyük oğlu İsa'nın ne düşündüğü Rebekka'ya bildirilince Rebekka küçük oğlu Yakup'u çağırdı. Bak, abin İsa seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor dedi. Bak, elinde yay var. Dikkat et, tamam mı? Beni dinle oğlum. Hemen Harran'a kardeşim Lav'ın yanına kaç. Abinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönder seni getiririm. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım? Değil mi? Bir anne öyle düşünmez mi? Tamam. Sonra Rebekka kocasına gitti. İsa gitti. Bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim dedi. Eğer Yakup da bu ülkenin kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse nasıl yaşarım? Burada sorun neydi? İsa iki tane Hititli kızla evlendi. Yani onların oymağından değil, başka bir oymaktan gelen kızlarla evlendi. Onlar da zaten putperestiler. O yüzden annesi de babası da ondan hoşnut değildiler. Tamam mı? O zaman burada annesi bir bahane yaratıyor onun kaçması için. Diyor ki bizim memleketimize gitsin, Harran'a gitsin, yani Türkiye'ye gitsin. Orada Türk bir kız bulup onunla evlensin. Tamam mı? Bizim oymağımızdan, bizden olsun. Tamam mı? O zaman burada yani Yakup'un evlenmesi bahane ama İsa'dan kaçması ise şahane olacaktır. Tamam mı? Rebecca her zamanki gibi manipüle ediyor. Kurnazlığa başvuruyor. Her şey itinayla ayarlıyor değil mi? Öyle bir annemiz var zaten. Domino teyze yok mu?
Var.
Ya onun gibi. Ama sevgili oğlunu bir daha görmeyeceğini bilmiyor. Onu Harran'a gönderecek ve onu görmeden önce kendisi ölecek. O zaman bütün planları boşuna olacak aslında. Ve suç kendisinde olacaktı. Devam edelim. 28.1 İshak Yakup'u çağırdı. Onu kutsayarak Kenanlı kızlarla evlenme diye buyurdu. Hemen Paddan Arama yani Harran'a annenin babası Betuel'in evine git. Orada dayın Levan'ın kızlarından biriyle evlen. Şimdi altın kural neydi? Asla bir mafya babasının kızıyla evlenme. Ama şimdi Lavan'a gidecek. Lavan harbiden mafya gibi. Ve onun kızıyla evlenecek. Sonra neler yaşayacağını göreceğiz, tamam mı? Orada dayın Lavan'ın kızlarından biriyle evlen. Her şeye gücü yeten Tanrı seni kutsasın. Verimli kılsın. Soyunu çoğaltsın. Soyundan halklar türesin. İbrahim'i kutsadığı gibi seni de soyunu da kutsasın. Öyle ki Tanrı'nın İbrahim'e verdiği topraklara, üzerinde yabancı olarak yaşadığın bu topraklara sahip olasın. İshak Yakup'u böyle uğurladı. Yakup Padan Arama, kendisinin ve Esav'ın annesi Rebekka'nın kardeşi Aram'la Betuel'in oğlu Lavan'ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Teşekkürler, siz oturabilirsiniz. İşte Tanrı'nın sözünden gelen gerçek bir hikaye. Bunu biraz sizin için canlandırdık ki daha iyi bir şekilde anlayalım. Bu yani unutmayalım, bu doğulu bir aile, tamam mı? Bu olaylar doğulu bir kültürde gerçekleştiler. Yani kutsal kitap batılı bir kitap değil. Tamam mı? İsa Mesih Amerikalı değildi. Unutmayalım. Bu batılı bir hikaye. Doğulu bir hikaye. Doğulu gerçekler. Şimdi bu hikayede benim gördüğüm 3 problem var. Aslında bir sürü problem var. Ama 3 tane yani gözüme çarpan problem var. Birincisi şudur. İshak eşini dinlemedi. Ey kocalar. İshak eşini dinlemedi. Ve aslında Tanrı Rebekka'ya seslendi. İkizler doğmadan önce. Ve dedi ki Yakup'u seçiyorum. İsa'yı değil. Yakup'u bereketleyeceğim. Yakup'u kullanacağım. Yakup benim planlarımda bir yer alacak. Tamam mı? Tanrı böyle bir vaat verdi ama İshak'a değil Rebekka'ya seslendi. Ve bu ataerkil bir toplumda. Ama kocasına değil eşine konuştu. Ama adam eşini dinlemedi. Ey kocalar! Bizim için bir uyarı olsun. Çünkü evet kutsal kitaba göre ailenin başı erkektir. Bu doğru. Tamam mı? Halbuki erkek kadını hiçe saymamalı. Hiçe saymamalı. Bu veraset İshak'ın yapacağı en mühim şey, yani nesilden nesle geçen bir bereket, bir kutsama, bir miras verecek. Yapacağı en mühim şey, ama bununla ilgili Tanrı ona direkt değil, eşine konuştu. Eğer beyler, yani eşini dinlemezsen, belki de Tanrı'nın isteğini kaçırmış olursunuz. Çünkü burada İshak Tanrı'nın isteğini tamamen kaçırmış oldu. Ve aslında bu süre gelen bir olanak. Kutsal kitapta bazen Tanrı kadınlara konuşuyor. Ve beyler, eşler onlara dinlemek zorunda kalıyorlarsa. Değil mi? Mesela bir örnek var Hakimler kitabında. Hakimler 13. Dan oymağından soralı bir adam vardı. Adı Manoah. Tamam mı? Adı Manoah. Ve karısı kısırdı ve hiç çocuğu olmamıştı. Rabbin meleği kime görünerek? Kadına görünerek. Bir melek geldi, kadına göründü ve dedi, kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi kadına. Güzel bir müjde. Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et. Murdar bir şey yeme. Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Onun başına ustura değmeyecek. Çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. Ve halkımı kurtaracak diye bildirdi bu melek, bu kadına. Kadın gitti, kocasına dedi. Biliyor musun, ben bugün tarlada çalışıyordum. Bana Tanrı'nın bir meleği göründü ve benimle konuştu, bana bir müjde verdi. Hemen sana geldim, sana iletiyorum bunu. Şimdi koca ne yapacak? Aslında bu adam alçak gönüllüydü. Dedi ki, peki o zaman dua edelim, Rab'be şükredelim. Eşini dinledi ve ondan gelen çocuk Şimşon diye koskoca bir kahramandı, bir önderdi. O günlerde, tamam mı? Ama adam eşini dinledi bu seferinde. Başka bir sefer İsa Mesih'in doğuşunda müjdeci melek kime göründü? Annesine, Meryem'e, Yakub'a değil ilk olarak Meryem'e göründü. Ve Yusuf Allah'tan alçak gönüllü bir adamdı, değil mi? Ve kabul etti. Ondan sonra Pilatus diye bir adam vardı. Aslında İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce onu yargılayan kişi, Romalı kişi Pilatus. Ve diyor ki Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, o doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim diye haber gönderdi. Ama Pilatus karısını dinlemedi. Ve İsa Mesih'i çarmıha gerdi. Yani bir sürü örnek var kutsal kitapta. Beyler, ailenin başı sizsiniz. Sorumlu olan sizsiniz. Ama eşinizi dinleyin. Yoksa belki Tanrı'nın isteğini tamamen kaçırmış olursunuz. Çünkü ya Tanrı ona konuşmuş. Ve aslında Rab Tanrı kadını Adem için bir yardımcı olarak yarattı. Yaratılış bölümüne göre. Demek ki Tanrı size beyler diyor ki sizin yardımına ihtiyacınız var. Çünkü sizin için bir yardımcı yarattı. Değil mi? O zaman benim yardıma ihtiyacım yok diyemezsin. Çünkü Tanrı diyor ki var. Ve o zaman Tanrı size bir yardımcı yarattı. Kadın size yardımcı olsun. Demek ki onun sana yardım etmesine izin ver, geçit ver yani. Andy ile Jess, Andy'den daha iyidir. Tamam mı? İshak ile Rebecca, İshak'tan daha iyidir. Daha iyi olmalıydı. Yani iki el bir elden üstündür. Değil mi? İki bakış açısı bir bakış açısından daha iyidir. Bak geldi. Beyler eşini dinle. Şimdi tabii ki burada Rebecca da haklı değildi. Kadınlar sıra sizde şimdi. Ama Rebecca haklı değildi. Kendisi de suçlu burada. Yani kocasına yalan söyletti. Değil mi? Kazıkladı yani. Kocalarınızın otoritesinin altını kazmayın. Bu çok önemli kadınlar. Yani onu manipüle etmeyin. Seksi pazarlık için kullanmayın. Ya eğer bunu benim için yapmazsan bu akşam başım ağrıyacak diyemezsiniz yani. Tamam mı? Çünkü burada İshak yanılıyordu. Yani Tanrı'ya karşı davranıyordu. Ama yine de Rebecca'nın yaptıkları doğru değildi. Yanılsa bile, sen Tanrı'dan duysan bile yine de senin ona karşı çıkmaya hakkın yok. Belki kocan iradeli, kibirli, inatçı, budalı. Genelde biz öyleyiz. Ama yine de Rab'bin senden beklentisi nedir? 1. Petrus 3. 1. Petrus 3. Bunun gibi ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayanısını görerek, söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Değil mi? Yanılsa bile, imanlı değilse bile, Tanrı'ya güvenmezse bile Tanrı'nın sana verdiği kocana bağımlı olun. Diyor Tanrı'nın sözü. Bir zor bir öğretiş. Ama Hristiyan bir öğretiş. Ve Kutsal Ruh'un yardımıyla onu yerine getireceğiz. O zaman İshak eşini dinlemedi. Birinci sorun budur. Burada ben, ilk önce yani Hüsnü abiyle konuşuyordum. Kendisi bir hoca. Dedi ki yani insanlar bir ödev vermen lazım bu nokta üzerine. O zaman size bir ödev vereceğim. Evli olanlara bir ödev vereceğiz. Bu hafta bir akşam televizyonu kapatın. Karşılıklı oturun ve evliliğiniz hakkında konuşun. Tamam mı? Ve dobra dobra konuşun. Ve eğer eşinden gizlediğin bir şey varsa onu ona açıklayın. Olur mu? Bu haftadaki ödeviniz budur. Ya. Tabii ki. Şimdi ikinci problem bu hikayede, bu okuduğumuz hikayede ikinci problemimiz, bütün bu olay Rebecca'nın ve Yakub'un Tanrı'ya güvensizliklerinden dolayı gerçekleşti. Tanrı'ya güvenmediler. Tanrı onlara bir söz verdi. Açık bir söz verdi. Dedi ki Yakup İsav'dan daha üstün olacak. Onu İsav'dan daha çok bereketleyeceğim. Ama onlar Tanrı'nın sözüne güvenmediler ve Tanrı'ya bir yardım edelim diye düşündüler. Çünkü Tanrı bunu bildirdi ama belki bunu yerine getiremez. O zaman belki Tanrı bizim yardımımıza ihtiyacı olacak. O yüzden kadın Rebecca yani eyleme geçti, harekete geçti. Ben bir şeyler yapacağım diye düşündü. Aslında bu ailede bu süregelen bir günahtı. Bu ailede bu ailesel bir illet idi aslında. Çünkü nesilden nesile geçen bir günah, bir hata. Herkes bunu yapmış. Ne yazık ki bazı ailelerde belli hastalıklara karşı genetik yatkınlıklar var, değil mi? Aynen öyle bazı ailelerde bazı günahlara karşı bir yatkınlık mevcuttur. Acaba senin ailende bu nedir? Yani nesilden nesile geçen bir zaaf. Bir zayıflık, bir günah. Bu ailede aslında bu pratik zekası, bu yani bir çözüm bulunur düşüncesi. Yani Tanrı'ya bekleyemediler, sabırla bekleyemediler. Hadi Tanrı'ya bir yardım edelim diye düşünen bir aile vardı burada. İlk önce yani büyük baba İbrahim, Rab İbrahim'e ve Sara'ya size bir oğul vereceğim dedi. Beklediler, beklediler, bir türlü olmadı. Ondan sonra ne yaptılar? Sara hizmetkar kızı aldı, İbrahim'e verdi. Dedi ki bak, herhalde bu benden olmayacak. O zaman şununla yat, bir bebek doğursun. Ve ondan gelen bebek İsmail. Tamam mı? Ama İsmail'la birlikte onların başlarına ne kadar çok sıkıntı ve çile geldi. Anlatamam. Yani Tanrı'yı bekleyemediler, harekete geçtiler, bir şeyler yaptılar. Ve onun dolayısıyla yani bir sürü çileye uğradılar. Ve aslında Sara burada Rab'e güvenmedi, sabırsızdı. Kendi yazgısını çizmek istedi. Değil mi? Ve şarampole yuvarladı. Ondan sonra yani Yakup'un çocuklarına gelince aynı problem var. Yani İbrahim de, Sara da vardı. Ondan sonra Rebeka da vardı. Ondan sonra Yakup da vardı. Aynı pratik zekası. Aynı ben bir çaresi bulayım diye bir düşünce vardı. Tamam mı? Yani Rab'e tamamen güvenmedi. Aslında Yakup'un en büyük problemi şudur. Tanrı ona net bir şekilde konuşuyor ama Yakup Tanrı'ya güvenemez. Ve hayatı boyunca bir mücadele içinde bu günahla. Acaba sizde bu var mı? Yani Tanrı size bir şeyler söyledi ya da bir şeyler dua ettiniz, cevap için bekliyorsunuz. Ama hadi Tanrı'ya bir yardım edeyim düşünüyorsunuz. Yani belki yani Tanrı unuttu. Belki Tanrı kendi sözünü yerine getirmeye güçte değildir. Belki Tanrı bizim yardımımıza ihtiyacı var. Aslında burada örneğimiz Hazreti Davut olsun. Tanrı Davut'a çok net bir şekilde sen kral olacaksın, seni kral yapacağım diye bir vaat verdi. Peki Davut ne yaptı o zaman? Yani var olan kralı öldürmeye fırsat kolladı mı? Hayır. Yani o fırsat oldu mu Davut ona el koymadı. Çünkü dedi ki hayır Tanrı kendi zamanında kendi isteğini yerine getirmeye güçtedir. Ve biz de bunu bilmemiz şart. Tanrı sana bir şey dedi mi? Bir vaat verdi mi? Yüreğinde saklanmış olan tanrısal hayallerin var mı? Sizi teşvik etmek istiyorum. O güzel bir şey. Tanrı'ya hoşnut eden bir şey. Ama yani sen el koyamazsın. Tanrı kendi sözünü yerine getirecektir. Yeter ki sabırla bekle. Rab'e güven. Sakin ol. Ve aslında Rebeka için sonuç acıydı. Çünkü sevgili oğlunu Yakup'u bir daha görmeyecekti. Ve Yakup için sonuç acıydı. Çünkü 20 yıl daha bekleyecekti. Can havliyle yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Ve çok acı çekecekti Lavan'ın, bu mafya babasının elinde. O zaman ikinci problem bence şudur ki Tanrı'ya güvenmediler. Ve kendileri bir çözüm bulmaya çalıştılar. Üçüncü problem bence burada kardeş kıskançlığı. Kardeş kıskançlığı. Burada ayet 41'de bunu okuyoruz. Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kin bağladı. Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı diye düşünüyordu. O zaman kardeşin Yakup'u öldürürüm. İşte hikayemiz gerginleşiyor şimdi. Çünkü kin beslemek ne demek? Kin bağlamak, kin beslemek. Birine karşı uzun vadeli düşmanlık, husumet ve nefret duymak. Bu son derece tehlikeli bir tutumdur. Göreceğimiz gibi. Tanrı Yakup'a lütfetti, lütuf verdi. Ve İsa onu kıskanıp kin besledi. Bu kardeş kardeş kıskançlık kutsal kitapta çok ama çok yaygın ve önemli bir söz konusu. Çünkü ilk kardeşler Kayin ile Habil bunu yaşadılar. Tanrı Habil'in kurbanı kabul etti ama Kayinkini ise kabul etmedi. Tamam mı? Birisine lütfetti, diğerini kabul etmedi. Şimdi ne oldu? Kayin Habil'i öldürdü. Yeryüzünde dökülen ilk kan kardeş kanıydı. Bundan sonra İshak ile İsmail arasında, Yakup ile İsa arasında, Yusuf ile kardeşleri arasında, Yeremia ile kardeşleri arasında ve en sonunda İsa Mesih kendi öz halkı tarafından Yahudi kardeşleri sayılırdı, öldürüldü. Yani Marta bölümüne göre Pilatus İsa'ya kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Tamam mı? Çünkü Tanrı İsa Mesih'e lütfetti ve öz halkı bile bunu kabul edemediler. Ya bize ne? Her zaman problem aynı. Tanrı birisini seçip lütfettiği için ötekileri kıskanır. Ben bu kardeşimden daha çok hak etmez miyim? Diyerek. Değil mi? Ve Tanrı'dan bir şeyler kendi çabalarıyla kazanabildiklerini zannederler. Çünkü hiçbirimiz Tanrı'dan hiçbir şey hak etmiyoruz. Doğru mu? Doğru. Hepimiz günahkarız. Hiçbirimiz Tanrı'dan hiçbir şey hak etmiyoruz. Tanrı'dan bir armağan, bir bereket gelirse o her zaman hak etmediğimiz bir lütuf. Ve Tanrı seni seçerek seni lütfetmek istiyorum derse ama seni aslında affetmiyorum çünkü tövbekar değilsin diyorsa Tanrı bunu demeye hakkı var. Hakkı var yani çünkü Tanrı kral. Ama bu kardeş ona kıskanamaz. Çünkü aslında o hiçbir şey hak etmedi. Kendisi de hiçbir şey Tanrı'dan hak etmedi. Ve bu kilisede bir kilise olarak çok çok çok önemli. Tamam mı? Çünkü Tanrı hepimize bir bereket vermek istiyor. Hepimize ruhsal bir armağan. Hepimize bir armağan yani bir hediye, bir lütuf vermek istiyor. Ama eğer sana verip de sana peygamberlik armağanı verdi ama sana yani hizmetkarlık armağanı verdi. Tamam mı? Şimdi sen ondan kıskanabilir misin? Hayır. Çünkü Tanrı ona bir armağan verdi, sana da bir armağan. Tamam mı? Yani yeni anlaşmaya göre bir kişi, ben bir elim, tamam mı? Biz bir bedeniz. Sen bir elsin, tamam mı? Sağla bize, tamam. İşte bir el. Sen bir ayaksın bu bedende. Ve sen bir burunsun bir bedende, tamam mı? Şimdi el, ayağa sana ihtiyacım yok diyebilir mi? Hayır. Çünkü el, yani tamam burada bir şeyler yapabilir ama hiçbir yere gidemez. Çünkü ayak yok. Ayak, ele sana ihtiyacım yok diyebilir mi? Hayır, çünkü ayak varsa tamam gidebilir ama hiçbir şey yapamaz. Güzel ayaklar giyebilir, o kadar. Tamam mı? Şimdi burun. Çok önemli. Değil mi? Burun yoksa nefes alamazsın. Burun yoksa ne el ne de ayak hiçbir işe yarar. Tamam mı? O zaman hiçbirimiz o sana ihtiyacım yok diyemez. Hepimiz birbirimize bağımlıyız. Ve bu çok önemli. Çünkü belki bir kardeş öne alınır, vaaz verir. Ama sen diyeceksin ama ben ondan daha yaşlıyım. Ya da ben ondan daha uzun bir zaman imandayım. O zaman neden kendisi öne alınır, ben de alınmıyorum. Ama abi onda bir armağan var, sende başka bir armağanın var. Hepimiz önemliyiz. Ve belki bedende en görünmez olan parçalarımız en önemli olan parçalarımız, değil mi? Çünkü tamam burun görünür ama kalp, akciğer görünmez bedende. Ama en önemli parçaları onlardır, değil mi? Kalpsiz, akciğersiz yaşayamazsın ki. Elsiz yaşayabilirsin. Aynen öyle. Yani bir kilise aslında vaaz veren kişi olmadan devam edebilir. Ama çay yapan kişi olmadan kilise bitti yani, değil mi? Mesela burada Dave Linden. Bu kilisede Dave Linden, yani önde görmüyorsunuz pek çok, değil mi? Ama adam bütün hesaplarımıza bakıyor. Tamam mı? Paralarımızı ayarlıyor bu adam. Haberiniz olmadan. Çocuklara öğretiyor. Ve kendi çocuklarına bakıyor ki eşi ana burada tapınma hizmeti yapsın. Tamam mı? Bu görünmez bir hizmetkar. Ama o olmadan bu kilise yürümez gerçekten. O zaman görünür parçaları o kadar önemli değil. Bir kulak yoksa yaşayabilirsin. Biraz çirkin olursun ama yaşayabilirsin. Tamam mı? Aynen öyle, birbirimizi onurlandıralım kilisede. Çünkü Tanrı herkese belli bir lütuf verdi. Herkese belli bir ruhsal bir armağan verdi. Ve hepimiz birbirimize ihtiyacımız var. Kıskanmayalım. İsaf gibi kıskanmayalım. Kin beslemeyelim. Tamam mı? Kardeşlerimizi sevelim. Tanrı'nın başkalara verdiği lütuf armağanlarını takdir edin. Ve onları teşvik edin. Gördüm abi, sen geçen hafta çay yaptın, çok iyi yaptın, teşekkürler. Seni teşvik etmek istiyorum. Tamam mı? Tanrı'nın sana verdiği lütuf armağanlarını takdir edin. Ve iyi bir kahya olarak armağanlarını geliştirmeye çalışın. Son günde Tanrı sana, abi neden Hakan Taş'tan değildin diye sormayacak. Ama neden sen değildin diye soracak. Tamam mı? Tanrı'nın seni nasıl yarattığına göre seni kullanacak. Efesliler 2:10. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Sürekli keşke onun gibi olsam, şunun gibi olsam diyemeyelim. Sen sensin. Sen sensin abi, hamdolsun. Değil mi? Şimdi Hristiyan hayatı bir rekabet değildi. Hikayemizde baba İsa'nın sadece bir bereketi vardı. O zaman rekabet oldu. Ama bizim babamızın limitsiz bereketleri vardır. Tamam mı? O zaman sana da lütuf verebilir. Sana da ve tükenmez. Onun lütfu, onun sevgi. O zaman Hristiyan hayatında rekabet yoktur. Ve kardeşlerinin hayatındaki lütfünü fark etmek peygamberlik armağanın başlangıcıdır. Yani görüyorum diye sende şu armağanları var dersem aslında seni ruhsal bir şekilde geliştirmeye, teşvik etmeye başlıyorum. Ve o da çok önemli. Teşvik ve takdir etmek çok çok çok önemli. Şimdi en son noktamıza geldik. Bu sahne bir kez daha kuralım. Sen buraya oturursan abi. Tevfik sen de gel. Yok, Rebecca'ya ihtiyacımız yok şimdi.
Diz çök ve orada kal, tamam mı?
Şimdi müjdeye göre, Hristiyan müjdesine göre çadırın içinde Rabbimiz İsa Mesih ile babası Tanrı arasında mükemmel bir baba oğul ilişkisi devam ediyor. Ezeli ve ebedi bir ilişki, bir sevgi devam ediyor. Tarih boyunca, dünya yaratılmadan önce İsa babasına boyun eğerdi, onurlandırdı ve babası Tanrı onu da severdi ve bereketlerdi ve ondan hoşnut. Ve bu devam eden ikisi de Tanrı. Üçlü birlik içinde. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Tamam mı? Ve onlar çadırın içinde. Yani üçlü birliğin çadırın içinde devam eden bir ilişkide bulunuyorlar. Dünya yaratılmadan önce, dünya bittikten sonra ezeli ve ebedi bir sevgi. Biz ise çadırın dışında kalıyoruz. Rebecca gibi, Yakup gibi. Çünkü günahkarız. Tanrı'nın kutsal olan çadırına giremeyiz. Çünkü oradaki atmosfer o kadar kutsal, o kadar yoğun ki biz günahkarız diye girersek hemen yanarız. Hemen ölürüz çünkü Tanrı'nın gazabına uğramış oluruz. Çünkü pissiz ya. Burada günah işlemeyen var mı? Yok. Pissiz. Tabiatımızda. O zaman bu çadırın içine giremeyiz. Tanrı'nın kutsallığına giremeyiz. İnsanlar olarak. Yaklaşamayız bile. Oraya girebilen bir tek adam vardı. İsa Mesih. Tanrı adamı. Hem Tanrı hem adam. Ve o bizim için girebiliyor. Halbuki Tanrı bizi sevdiği için sır olan isteğine göre bizi de çağırdı. Ama biz olduğumuz gibi günahkar olarak giremeyiz. Çünkü girersek hemen yanarız, tamam mı? Çünkü Tanrı günahtan nefret ediyor. Onu yani günahkar huzuruna kabul edemez. O zaman Tanrı bir plan yaptı. Nasıl ki nükleer santralda orada çalışanlar özel koruyucu bir kıyafet giydikleri gibi biz de özel bir koruyucu bir kıyafet giymemiz lazım. Tanrı'nın huzuruna girmek için, tamam mı? Ve o da İsa Mesih kendi doğruluğunu, kendi kıyafetini bize veriyor. Bize armağan ediyor ki biz de Tanrı'nın huzuruna girebiliriz ve mahvolmuyoruz. Girebiliriz ve onun kutsallığına yaklaşabiliriz. O zaman Pavlos şöyle diyor Galatalılar 3:26. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Mesih'i giyindi. Yani Mesih'in doğruluğuyla, Mesih'in kutsallığıyla, Mesih'in kusursuz, günahsız, surduğu olan yaşamıyla giyindirildik. Tamam mı? Ki girdiğimiz zaman, yani Yakup girdiği zaman babası İsa zannetti. Değil mi? Aynen öyle. Biz de girdiğimiz zaman Tanrı sevgili oğlunu İsa Mesih'i görüyor. Bana baktığında Mesih'i görüyor ve benden hoşnut kalıyor. Benim yaptıklarımdan dolayı değil ama İsa Mesih'in mükemmeliyetinden dolayı Tanrı bu doğruluğu bana o kelime hazmediyor. Armağan ediyor. Lütfediyor. Pavlos şöyle diyor. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Çünkü Tanrı'nın gözlerinde Mesih'le giyindik. Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız ve vaade göre de mirasçı. O zaman Yakup gibi titreyerek değil, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle babamıza yaklaşabiliriz artık. Tanrı'ya geldiğin zaman korkmana gerek yok. Günahkarız diye. Çünkü Mesih'le giyindik. Mesih'teyiz. Mesih'teyiz. Mesih'te bulunuyoruz artık. Ve İsa Mesih her şeye mirasçı kılındığı gibi Biz de Mesih'te mirasçı oluruz. Tanrı bizi mirasçı kılıyor. Ve baba bizi kabul ettiğinden, bereketleyeceğinden emin olabiliriz. Tamam mı? O zaman yani kuşkucu, şüpheci değiliz. Eminiz. Tanrı'ya yaklaştığımızda tam bir güvenceyle yaklaşabiliriz. Mutlaka kabul eder. Mesih'in sayesinde. Tanrı'nın gazabından korkmamıza gerek yok. Mesih'te isek. Çünkü İsa Mesih'te saklıyız. Tamam mı? Siz oturabilirsiniz. Teşekkürler. O zaman size bir soru sormak istedim. Mesih'e iman ettiniz mi? Çünkü ettiyseniz eğer, Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiyseniz eğer, demek ki Mesih'tesiniz. Demek ki istediğiniz zaman Tanrı'nın çadırına girebilirsiniz. Hakkın var. Çünkü sevgili oğlundasınız. Ve Mesih'te olarak biz de girebiliriz. Babamıza yaklaşabiliriz. Ve göklerdeki babanız sizden hoşnut, sizden memnun, sizden razı, sizi seviyor. Ya da bu kararı vermediniz mi? O zaman yani bizim tavsiyemiz burada bir kardeşle buluş bugün ve iman et. Çünkü yoksa Tanrı'ya asla yaklaşamazsınız. Ve aslında onun gazabından korkmalısınız. Çünkü günahkarsınız ve günahın cezası ölümdür. Bir dua zamanımız olacak şimdi. O zaman herkes ayağa kalksın. Acaba Tanrı sizinle ne hakkında konuşuyor bugün? Yani bir sürü şeyler olabilir. Ne zaman ki Tanrı'nın sözünden bir hikayeye bakarsak bir sürü şeyler ortaya çıkabilir bizim hayatlarımızda. Önemli olan aslında benim dediklerim değil. Önemli olan sen Tanrı'yla görüş, Kutsal Ruh'la görüş ve Tanrı sana ne demek istediğini göre bir tepki göster. Bir harekete geç. Bir karar ver. Bir şekilde bir şeyle hayatında yerine getir. Dua edelim.